Ayrım 12, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 183. 8. Bölüm. Taksi onları ve eşyalarını bırakıp gittiğinde Gale, acaba mutfakta mı yatıp kalkacağız diye sordu. Ne demek istiyorsun? Trace'in evinde gördüğümüz tek yer orası. Bizi bir kere olsun içeriye ön kapıdan almadı ki. Tel kapı ardına kadar açıldı. Köpek onlara doğru koştu. Bahçe kapısının iç tarafında durup kuyruğunu salladı. Sonra eşikte Trace göründü. Tamam Charlotte dedi. Köpek birkaç adım geri çekildi, oturdu. Yardıma ihtiyacınız var mı? Sanders işimizi kendimiz yaparız dedi. Kapıyı açtı, iki büyük valizi aldı. Peşinde Gale olduğu halde ön kapıya yürüdü. Gale'ın iki omuzunda da oksijen tüpleri vardı. Tristel kapıyı girmeleri için açık tuttu. Kapı dar bir hole açılıyordu. Yer çıplaktı. Geniş cilalı tahtadandı. Bermuda'nın İspanyollar tarafından yapılmış bir haritası çerçevelenip duvara asılmıştı. Bunun altında içinde antik şişeler, paralar, ayakkabı takaları, misket kurşunları bulunan camlı bir maun kutu duruyordu. Tris holün sonundaki bir kapıyı işaret ederek oraya dedi. ''Hey, bu şişeleri bana verin. Bunlar boş mu, dolu mu?'' Gale boş dedi. ''Ben onları kompresörle doldururum.'' Sanders, ''Kendi kompresörün mü var?'' diye sordu. ''Elbette. Her oksijen tüpüne ihtiyacım olduğu zaman Hamilton'a koşamam ya.'' David ile Gale yatak odasına girdiler. Çift kişilik geniş bir yatak ve çekmeceli bir dolapla oda hemen hemen dolmuştu. Kare biçimindeki yatağın eni boyu en azından 2'10'a 2'10'du. El işi olduğu belliydi. Sedir ağacından tahtalar birbirlerine çivilenmiş, pırıl pırıl cilalanmıştı. Gale, bu onun odası diye fısıldadı. Öyle görünüyor, başka kimin olabilir ki? Sanders yatağın üzerindeki bir yeri gösterdi. Bir resim ya da fotoğrafın kısa bir süre öncesine kadar orada asılı olduğu belliydi. Duvarın bir parça kirli beyazlığında bundan daha beyaz, dikdörtgen biçiminde bir yer vardı. Trace'in Hall'den gelen adım seslerini duydular. Sanders valizleri yatağın üzerine bıraktı. Gale eşikte duran ev sahibine, ''Sizin odanızı alamayız.'' dedi. ''Siz nerede yatacaksınız?'' Trace başını oturma odasından yana sallayarak, ''Orada.'' dedi. ''Benim gibi canavarlara yetecek büyüklükte bir yatak yaptım.'' ''Ama...'' ''Ben uykusuzluk nedir bilmem. Üstelik çok horladığımı söylerler. Tıpkı bir ayı gibi horluyormuşum.'' Onları mutfağa götürdü. Oturma odasından geçerlerken Gale evde bir kadının yaşamış olduğuna karar verdi. Bu evi bir kadın döşemişti ama ne zaman olduğunu bilemezdi. Eşyaların çoğunluğunda Trace vardı. Bir gemiden alınmış demir çemberli fenerler, pirinçten kitaplar ama tığ işi halı, kanepe ve sandalyelerin üzerindeki canlı neşeli yastıklar bu evde bir kadın elinin dolaştığını gösteriyordu. Duvardaki resimlerin çoğu deniz görünümleriydi. Ayrıca duvardaki iki boş yer oradaki resimlerin kaldırılmış olduğunu gösteriyordu. Trace mutfakta neyin nerede olduğunu göstersem iyi olur dedi. Pencereden dışarı baktı. Tam zamanı. İçki şişeleriyle dolu bir dolabı açtı. İsterseniz siz de alın. Ben bir kadeh rom içeceğim. Trace Gale'a diğer dolapları gösterirken Sanders içkileri hazırladı. ''Biz de payımıza düşeni yama atmaz mıyız?'' diye sordu Gale.
''İleride belki. Yiyecek sorunu önemsiz. Kendinizi bir partiye davet edilmiş sayın, olur mu?''
''Pekala, bana ne yemek istediğinizi söyleyin, hemen işe koyulayım.''
''Yemek gelecek, o işe ben bakarım.''
Trace Sanders'ın uzattığı rom kadehini aldı.
''Yarın çalışmaya başlayacağız. Adam'ı da kıyıdan alacağız.''
''Coffin mi?'' diye sordu Sanders. ''O da dalacak mı?''
''Evet, onu bu kararından vazgeçirmeye çalıştım ama olmadı. Goliath'ın hala kendi gemisi olduğunu düşünüyor. Üstelik Kloş'tan da hiç hoşlanmaz.''
''İyi dalar mı?''
''Yeteri kadar, güçlü elleri var. Zaten bizim de ne kadar çok adamımız olursa o kadar iyi. Şimşek gibi çalışmamız gerek. Çünkü Kloş ne yaptığımızı çok geçmeden öğrenecek. O zaman fırtına kopacak demektir.'' Adam'la ilgili bir şey daha var. Ağzı sıkıdır. Ağzını bir kere kapasın kimse açamaz. Yediği dayak ona ders oldu.
Uyuşturucu maddeleri alınca dedi Gale, onları ne yapacağız? Yok mu edeceğiz?
Elbette, ama son ampule kadar topladıktan sonra, ampulleri buldukça yok edersek, Kloş'ta ne yaptığımızı anlarsa işimiz bitiktir. Bizi hemen oracıkta öldürmemesi için hiçbir neden kalmaz. Ampulleri parti parti yetkililere verirsek de aynı. Ama ampulleri biriktirirsek, bizim için en doğru yol Kloş'u umut içinde tutmaktır. Bırakın kendisi için çalıştığımızı, ampulleri onun için topladığımızı düşünsün.
Sanders Gale'ın kendisine soran bakışlarla baktığını neden sonra gördü. Önce bunun nedenini anlayamadı. Sonra Trees konuşurken kendisinin gülümsediğini fark etti. Bu Sanders'ın duyduğu acayip bir heyecandan doğan bir gülümsemeydi. Bu duyguya daha önce de kapılmıştı. İlk kez paraşütle atlamaya kalkıştığında da böyle bir duyguyla bütün benliğinin dolduğunu hissetmişti. Karışık coşkun duygulardı bunlar. Kolları parmakları korkuyla uyuşuyor, boynuna kulaklarına kan hücum ediyordu. Heyecandan soluk soluğaydı. Başı dönüyordu, hafiflemişti sanki. Belki de daha sonra bir uçaktan atladığını söyleyebilecek duruma gelmesi gülümsememesine yol açıyordu. Atlayış sırasında bileğini burkması sevincini, heyecanını biraz olsun söndürmemişti. Bir daha hiç atlamaması da. Gale ona kaşlarını çattı. Sanders gülümsemesini engellemeye çalıştı. Mutfak kapısının hafifçe çalındığını duydular. Trees ayağa kalktı.
''Yemek geldi galiba.'' dedi.
Kapıyı açtı. Verandadan gazete kağıdına sarılmış bir paket aldı. ''Gale akşam yemeği mi geldi?'' diye sordu.
''Evet.'' Trees paketi tezgahın üzerine koydu.
Açtı. Paketin içinden hala ıslak ve pırıl pırıl 60 santim uzunluğunda bir barracuda çıktı. ''Ne güzel.'' dedi Trees. Gale balığa baktı. Aklına suyun dibinde karşısına çıkan, kendisine apaçık bir kinle bakan barracuda geldi. Midesi bulandı. ''Bunları yer misiniz?''
''Neden yemeyelim?''
''Sanders, ben barracudaların zehirli olduklarını sanırdım.'' dedi. ''Sen Siguareta'yı mı kastediyorsun?''
''Bilmiyorum. Nedir o?''
''Pis bir hayvandır.
Onun hakkında kimse fazla bir şey bilmez ama çok zararlıdır.''
''Barracudalar zehirli değil midir?''
''Bazıları. Zaten 300'e yakın balık türü zehirlidir. Bahama adalarında barracuda pişirilirken tencereye bir gümüş para atılır. Eğer gümüş kararırsa balığın zehirli olduğuna karar verilir. Ama bizimki gibi uygar ülkelerde bunu saptayacak yöntemler vardır.''
Trees balığı tutup kaldırdı, havada tuttu. Sağ kolunu uzatıp balığın boyunu ölçtü.
''Bizde balık kolumuzdan daha uzun olursa zararlı kabul edilir. Bakın, bu kolumdan bir el boyu kısa. O halde korkacak bir şey yok.''
Gale buna sevindim dedi. Trees bir çekmeceye uzandı. İçinden bir et bıçağıyla bileği taşı aldı.
''İşe koyulalım.'' dedi.
Bileği taşının üzerine tükürdü, bıçağı bunun üzerine sert, dar daireler çizerek götürüp getirmeye başladı.
''Ben bu canavarları 40 yıldan fazladır yiyorum, henüz rahatsız olmadım.''
Küçük ama keskin bıçak darbeleriyle balığın pullarını ayıkladı. Gümüş rengi pullar uçuşuyor, yerlere saçılıyorlardı. ''Balık nereden geldi?'' diye sordu Sanders.
''Herhalde mercan kayalıklarından.''
''Hayır, onu demek istemedim. Buraya nasıl geldi? Bir balığın kendisini gazeteye sarıp kapının eşiğine kadar geldiğini duymadım da.'' Sanders bu küçük esprisine güldü.
''Birisi getirdi. Bazen biri gereksindiğinden fazla balık tutar. Birini getirip bırakır.''
Gale fener bekçisine bakarlar derken bunu mu kastettiniz diye sordu.
''Pek değil.'' Trees balığın öteki yüzünü çevirdi. ''Biz kendi cinsimizden kişilere bakarız. Anneleri hastalanan çocuklara komşular bakar. Zaten...''
Trees duraksadı.
''Herkes benim balığa çıkacak, kendime yemek pişirecek zamanım olmadığını bilir. Bu yüzden de kapıma bir şeyler bırakırlar.''
İki keskin darbeyle Trees balığın kafasıyla kuyruğunu kesti. Kuyruğu çöp sepetine attı.
''Başı ister miydiniz?'' diye sordu.
David'le Gale gizleyemedikleri bir tiksintiyle Trees'in bıçağının ucuna takılı balık başına bakıyorlardı. İstemediklerini söylediler.
''Yiyecek başka bir şeyiniz olmazsa hiç de fena değildir.'' dedi Trees. ''Balık gerçekten dolgunmuş.'' Barracuda'nın karnını kuyruktan boğaza kadar yarıp açtı, içini temizledi. Sonra balığı çevirdi, omurgası boyunca kesti, et bir bütün halinde ayrıldı. ''Tris, bana bir parça yağ kızdırabilirsiniz.'' dedi Gale'a.
''Ne cins yağ?''
''Zeytinyağı, orada ocağın yanında duruyor. Tavaya şişedeki yağın yarısını koyup altını yakın.'' Tris iki balık filetosunu yarıdan keserek dört parçaya ayırdı. Kızan zeytinyağının içine bıraktı. Balık eti çok geçmeden renk değiştirdi. Grimsi beyazlığı kayboldu. Altın sarısı bir renk aldı. Gale Bermuda soğanları ve maruluyla bir salata yaptı. Tris'e salata sosunun nerede olduğunu sordu.
''İşte'' dedi Tris. Ona üzeri etiketsiz bir şişe uzattı.
''Nedir?''
''Buna şarap derler ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Her şeye konur. Salataya, yemeğe, mideye iyi gelirmiş. Yine fazla içmeye gelmez, baş ağrısı yapar.''
Gale şişedekinden bir bardağa koydu, içti. Acı, verbuta benzeyen bir tadı vardı. Yemeğe oturduklarında güneş ufkun altına inmeye başlamıştı. Pembe ışık çizgileri bulutları saydamlaştırıyor, pencere camlarını kızıla boyuyor, mutfağı ılık, içten yumuşak bir hava kazandırıyordu. Tris, Gale'ın balıkla oyalandığını, yemeğe pek istekli olmadığını gördü.
''Ben kendimi feda ediyorum.'' dedi gülümseyerek. ''Eğer balık zehirliyse birkaç saniye içinde belli olur.''
Balığını çatal kullanmadan yiyordu. Ağzına aldığı lokmayı iştahla çiğnedi. Başını bir yana kaykırtarak,
''Evet'' dedi, ''kar gibi tertemiz.''
David'le Gale balıklarını yediler. Çok lezzetliydi. Zeytinyağında kızarmanın verdiği gevrek bir tadı vardı. Saat 9.30'da Tris esneyerek,
''Yatma zamanı geldi'' dedi, ''erken kalkacağız. Teknedeki kompresöre benzin koyup size nasıl çalıştırıldığını göstereceğim.'' ''Hiç Desco kullandınız mı?''
''Hayır'' dedi Sanders.
''O halde bir deneme yapmam gerek. Bir güçlüğü yok.''
''Gale, oksijen tüpleriyle dalmayacak mıyız?'' diye sordu.
''Oksijen tüpü de alacağız, yedek olsun diye. Bir şey daha var. Tüpleri sabahleyin doldurmalıyız. O kompresör çok gürültülü çalışır. Desco kullanmaya alışmalısınız. O zaman kompresördeki benzin bitmedikçe hiç havasız kalmazsınız.''
''Desco'da ağızlık yok mu?''
''Yoktur. Tam bir yüz maskesidir. Kendi kendinizle istediğiniz biçimde konuşabilirsiniz. Nutuk çekin, şarkı söyleyin. Eğer dudakların hareketlerinden sözcükleri okumayı bilirseniz, arkadaşınızla karşılıklı konuşabilirsiniz bile.''
Saat 10'da yataklarındaydılar. Dışarıda rüzgar ıslık çalıyor, denizden yükselerek kayalara çarpıyordu. Gale başucu lambasını söndürmeye uzandığı sırada köpeğin eşikte çekingen çekingen durduğunu gördü. Sanders merhaba dedi. Köpek kuyruğunu salladı, yatağa sıçradı. Gale'la David'in arasına girip yattı.
Gale, onu dışarı yolla David dedi.
Yapamam, bütün parmaklarıma ihtiyacım var.
Tris'in seslendiğini duydular.
Charlotte!
Köpeğin kulakları dikildi. Tris eşikte göründü.
''Onu bağışlayın, hep orada yatar da bir iki güne kadar bu alışkanlığından vazgeçer.'' ''Köpeğe gel'' dedi. Charlotte başını kaldırdı, gerindi, Tris'e gitti. Tris iyi uykular deyip odanın kapısını kapadı.
İlk havlamayı Sanders düşünde duyduğunu sandı. Daha uzun ve yüksek ikinci havlamayla uyandı, saatine baktı. 12'yi geçiyordu. Pencerenin kapalı panjurlarının kıyısından soluk bir sarı ışık görünüyordu. Köpek yeniden havladı. Gale kımıldandı. Sanders onu sarsarak uyandırdı.
''Ne var?''
''Bilmiyorum. Sanders Trees'in holde yürüdüğünü duydu. Belki de yangın çıktı.''
''Ne? Burada mı?''
''Hayır, dışarıda.''
Sanders yataktan kalktı. Bacaklarına şortunu geçirdi. ''Sen burada kal.'' Kapıya yöneldi.
''Bir mesele çıkarsa...''
''Gale, mesele çıkarsa mı?'' dedi. ''Ne yapayım? Yatağın altına mı saklanayım?''
Sanders yatak odasının kapısını açtı. Tris'in ön kapıda durduğunu gördü. Sırtında bir mayodan başka bir şey yoktu. Gerçi Tris kapıyı iri cüssesiyle doldurmuştu ama Sanders yine de ateşin alevlerini ve bazı karanlık gölgeler görebiliyordu.
''Ne oldu?'' diye fısıldadı.
Tris onun sesini duyunca döndü. ''Emin değilim. Kimse bir şey söylemedi.''
Sanders ona daha yaklaştı, yanında durdu. Bahçe kapısında iki kişi duruyordu. Ellerindeki gazlı meşaleler gecenin karanlığına kalın koyu dumanlar salıyordu. Tris yüksek sesle "Evet" dedi. Sol elini kapının tokmağına götürdü. Sanders onun bu hareketinin Tris'in elini kapının hemen iç tarafında duran çifteye kolayca uzanacak duruma getirdiğini fark etti. Meşale taşıyan iki kişi birbirlerinden ayrıldılar. Aralarında yavaş yavaş bahçe kapısına doğru yürüyen Cloche göründü. Diğer iki kişinin bu beyazlar içinde kara derisi grafit gibi parlıyordu. Meşalenin ışıkları boynundaki altın tüyü ve gözlük camlarını parlatıyordu. Sanders Gale'ın tahta döşemede çıkan çıplak ayak seslerini duydu. Saçlarının kokusunu aldı. "Tris, ne istiyorsun?" diye sordu. Sesi tiksinti ve öfke doluydu. "Eğer bir işin varsa söyle, yoksa çek git. Gece yarısı aptalca numaralar çevirecek halde değilim."
"Numara mı?"
Cloche sağ elini yeleğine götürüp işaret parmağını yakasına geçirdi. Sanders bir vızıltı duydu. İçgüdüsel olarak yere yumuldu. Tahta kapı pervazından tok bir ses çıktı. Tahtaya Tris'in başının 5-10 santim ötesine tüysüz bir ok saplanmıştı. Tris'in kılı bile kıpırdamamıştı. Oku tahtadan çekip aldı, yere attı.
"Mancınık oku ha?" dedi. "Ucuna taksaydın daha iyi uçardı."
"Senin arkadaşların hiç de anlayışlı değiller," dedi Cloche. "Hükümet yetkililerine gittiler. Oysa gitmemelerini söylemiştim. Şimdi polis hakkımda soruşturma yapıyor."
"Evet."
"Ne istediğimi biliyorsun. Orada olduklarını biliyorum. 10.000 kutu ampul."
"Bir efsaneden başka bir şey değil bu."
"Ama dostların öyle düşünmüyor. Mason Hall'la konuştuklarında kesin bir dil kullanmışlar."
Tris bakışlarını Cloche'dan ayırmadan
"Arka tarafa git," dedi Sanders'a. "Bak bakalım orada kimse var mı?"
Mutfak karanlık, kapı ve pencereler kapalıydı. Sanders bir çekmecenin tokmağını tutup çekti. Parmaklarıyla bir bıçak arandı. Sonunda uzun, çelik bir bıçak buldu. Bunu şortunun beline taktı. Bıçağın buz gibi madeni etine değince kendini daha bir güçlü hissetti. Oysa bunun bir aldatmaca olduğunun farkındaydı. Bıçakla nasıl dövüşüldüğünü bilmiyordu. Ama çevikti, güçlüydü, evin içini biliyordu. Karanlıkta biriyle karşılaşırsa adamın üstesinden gelebileceğini düşünüyordu. Mutfak kapısını açtı. Dışarıda bir hareket olmadı. Rüzgarın sesinden başka ses de yoktu. Kapıyı kapadı, kilitledi, pencereleri de. Kendi kendine şimdi içeriye biri girmeye kalkarsa, hiç olmazsa camın kırılırken çıkardığı gürültüyü duyarım dedi, ön tarafa geçti. Halinden hoşnuttu. Eli bıçağında Gale'ın yanında durdu.
"Benim için bir sır," diyordu Cloche. "İngiliz domuzuna neden yardım edesin? Sana yaptıkları şeyden sonra..."
"Bu seni ilgilendirmez," diye bağırdı Tris.
"Evet, ilgilendirir. Onlardan nefret etmen için senin de benimki kadar nedenlerin var. Kaybettiğini bir düşün."
Sanders, Tris'in kendisiyle Gale'a çabucak bir göz attığını gördü. Tris tedirgindi. Konuyu değiştirmek istediği belli oluyordu.
"Bırak şimdi bunları Cloche. Şunu bilmeni istiyorum. O ampullerin eline geçmemesi için her şeyi göze alacağım, yapacağım."
"Cloche, ne yazık," dedi. "Düşmanın seni bekliyor. Oysa sen onunla savaşmaktan kaçınıyorsun. Yoksa sen David'deki küçük krallığın yüzünden mi çekingensin? Benim bu konuda hiçbir planım yok."
Tris bir şey söylemedi. Sonunda Cloche,
"Pekala," dedi. "Sen olsan da olmasan da sonuç hiç değişmeyecek."
İki adam karanlıkların içinden çıkıp Cloche'un arkasında durdular. İkisinde de mancınık oku vardı. Cloche adamların birinden bir küçük torba aldı. Torbayı baş aşağı tutarak içindekileri evin kapısına doğru silkeledi. Göğüslerine çelikten yapılmış tüylü okların saplı olduğu üç bez bebek tozların içine yuvarlandı. Tris bunlara bakmadı. Mancınık okları atıldı. Sanders Gale'ı duvara doğru itip ona vücuduyla kalkan oldu. Tris bir dizinin üzerine çöktü. Şimşek gibi hızla uzanıp çiftesini aldı. Sanders okların kapıdan yağmur gibi girdiğini, taş şömineye çarptığını duyuyordu. Tris üç el ateş etti. Dar holde çifte gök gürültüsünü andıran seslerle patlıyordu. Son patlamanın yankısı bitmişti ama Sanders'ın kulaklarının çınlaması sürdü.
Dönüp Truis'e baktı. Truis hala dizinin üzerindeydi. Silahını ateşlemeye hazır duruyordu. Kloş'la adamlarının durduğu yer şimdi bomboştu. Yere atılan gazlı meşaleler çıtırtılar çıkartarak yanıyordu.
''Sanders, vurduğun oldu mu?'' diye sordu.
''Sanmam, bunu görünce kaçtılar.'' Truis çiftesine işaret etti. ''Böyle bir şey beklemiyorlardı.''
Sanders Gale'ın titrediğini fark etti. Genç kadının dişleri de takır diyordu.
''Üşüdün mü?'' kolunu karısının omuzuna attı.
''Üşümek mi? Korktum ben. Sen korkmadın mı?''
''Bilmiyorum. Sanders doğruyu söylüyordu. Bunu düşünecek zamanım olmadı.''
Gale Sanders'ın belindeki bıçağa dokundu.
''Bu ne için?''
''Yanımda olsun dedim. Belki...''
Gale Truis'e ''Polis gelir mi?'' diye sordu.
''Bermuda polisi mi?'' Truis ayağa kalktı. ''Hiç sanmam. Daha önce de dediğim gibi polis St. Davidlilerin işlerine burnunu sokmaz. Melezler birbirlerini yiyor derler, o kadar. Beni asıl adalılar ilgilendiriyor.''
''Neden?''
''Her şeyi görmüş duymuşlardır. Batıl inançları vardır hepsinin de. Zaten Kloş'un amacı da buydu. Onların yüreklerine korku salmak.''
''Ne korkusu?''
''Kendisinden korkutuyor. Tepeden tırnağa beyazlar giyinmiş marsık gibi bir adam. Ölülerine hep beyaz giydirirler bunlar. Peşinden de iki meşaleli oklu adam geliyor. Güçlü bir sahne. Kloş bir kez daha gelirse yerli halk paniğe kapılır.''
''Sanders, gözcü koyacak mıyız?'' diye sordu.
Truis ona baktı. ''Gözcü mü?''
''Belki yine gelirler diye, önceden haberimiz olsun diye.''
''Bu gece bir daha gelmez.''
''Nereden biliyorsun?'' ''Kloş'un buralara kadar gelemeyeceğini söylemiştin, oysa geldi.''
Sanders bunları söylerken sesinin nedenli sert çıktığını fark ederek şaşırdı. Truis'e adeta meydan okuyordu. Oysa böyle bir şeye hiç niyeti yoktu. Truis'in de onun bu konuşma tarzına şaşırdığını yüzünden anladı. Sanders haklı olduğunu biliyordu ama aldırmadı. Sözcüklerinin yarattığı olumsuz etkiyi silmek istedi.
''Demek istiyorum ki...''
''Yine gelirse'' dedi Truis, ''duyarım. Ya da Sherlock duyar.''
''Güzel.
Geç oldu, yarın yapılacak çok işimiz var.''
Truis Gale'ı başıyla selamladı, döndü, oturma odasına yürüdü. David ile Gale yatak odasına gittiler, kapıyı kapadılar.
''Gale, dilini tut.'' dedi.
''Biliyorum.''
''Boş ver. Truis'in korktuğumuzu bilmesinde çekinilecek bir şey yok.''
''Mesele o değil. Hazırlıklı olmamız daha iyi.''
Sanders şortunu çıkardı, yattı. Gale karyolanın ucuna oturmuş, bornozuna sarılmıştı.
''Uyuyabileceğimi sanmıyorum.''
''Elbette uyursun.''
Sanders onun sırtını okşadı, gülümsedi. Karşılaştıkları tehlikenin bu birdenbire uyanan sevişme ihtiyacıyla bir ilişkisi olup olmadığını merak ediyordu.
12. ayının sonu. Sayfa 199.